Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
ST Endüstri Radyo'dan ben Hakan Ömer Giderim. Hazırlayıp sunduğu teknik taşlarda bugün konuğum EMA Eğitim ve Danışmanlığın kurucusu, yönetim danışmanı, kişisel ve kurumsal gelişim eğitmeni Ahmet İkiz hocamızla birlikte yaptığımız Başarılı Kişilerin Ortak Yönleri isimli programımız kaldığımız yerden ikinci bölüm olarak devam ediyor. Hocam, birinci bölümde başarıyı kendimize göre tanımladık. Başarıyla ilgili konuşmalara başladık. Ama ben sonuna doğru, finale doğru başarı skalasını merak ettim. Sizin gözünüzdeki, literatürde de vardır tabii ki. En tepe mi başarı, yani birinci olmak mı başarı, yoksa geçilebilir yerde olmak, geçebilir yerde olmak mı başarı? Ben MYK sınavları yapıyorum. Bu sınavlarda bazen 70 ile geçmeleri lazım öğrencilerin. 71 aldıkları geçiyorlar, başarılılar. Ama bazısı da tam not 100 alıyor, o da başarılı. Arada çok başarılı, az başarılı gibi bir skala da yapmıyoruz. Sınavı geçtiyse başarılı diyoruz. Siz ne dersiniz hocam?
Hakan hocam, şimdi sadece rakamlara dayanarak başarı addedildiği vakit buradaki başarı tarifi bahsettiğim gibi bana göre çok yetersiz kalıyor. O yüzden ben sadece somut rakamlara, kazanılanlara veya sınav sonuçlarına göre başarıyı ifade etmiyorum. Yaşam anlamındaki katkıları, içsel huzuru, çevresinde olan etkileri, kendisiyle olan ilişkisi daha büyük bakma sebebim bu. Çünkü 71 ile 75 arasında rakamsal bir fark var. Ancak kişinin dünyaya katkısı veya kişinin kendisiyle yaptığı işiyle kendi hayatına olan etkisi o rakamlar tarafından anlaşılamayabiliyor. O yüzden diyorum daha büyük bakmak gerekiyor. Herkesin bir potansiyeli var. Herkes kendi potansiyelini fark edip kendi en iyi, en keyifli ve en rahat yapabilecekleri, en doğru üreteceği şeyi fark edebildiği anda onunla ilgili ortaya somut çabalar koyduğunda zaten kişi kendisini mutlu, başarılı hissetmeye başlıyor. Hani o rakam 71 olmuş, 75 olmuş, o çok fark etmiyor. Kişinin ne kadar iyi hissettiği, kişinin ne kadar ben elimden geleni yaptım ve gerçekten kendi kapasitemi en iyi seviyede kullandım, çok da iyi hissediyorum bu açıdan, maksimumumu verdim duygusu kişiyi başarılı hissettiriyor. O aldığı rakamlar, verdiği rakamlar, o anki kazandığı, yaptığı satışlar, yapamadığı satışlar tek başına yeterli gelmiyor. Kapasitemi maksimum kullanabildim mi? Kimisinin kapasitesi çok yüksektir, hiç kullanamaz. Ve bu kişiyi başarısız hissettiriyor. Belki de 71 ile sınıfı geçmiş olabilir veya verilen ciro hedefini tutturmuş olabilir. Ama çok daha fazlasını yapabileceğini kendisi de bilir. Bütün DNA'sına kadar bunun farkındadır. Ama bunu ortaya koyamadığı vakit kendisini yeterince ifade edememe duygusu, kendi potansiyelini ortaya koyamama duygusu kişiyi mutsuz hissettirebiliyor. O yüzden de burada sadece rakamsal olarak bakmayı, skala bakmayı ben çok sağlıklı bulmuyorum. Dediğiniz gibi 75'i de var, 100'ü de var ama netice itibariyle sonuçta sen nasıl hissediyorsun? Sonuçta sen kendini yeterince kapasiteni verdin ve yansıtabildin olarak hissedebiliyor musun? Sonuçta sen bundan daha iyisini yapabilir miydin? Bunları, bu soruların cevapları aslında kişiyi mutlu hissettirebiliyor. Mutlu olamayan insan aslında ben başarılıyım demesin. İyi hissetmeyen insan ben başarılıyım demesin. Çok para kazandım diyebilir, sınıfı çok güzel geçtim diyebilir ama ben başarılıyım diyemesin. Dolayısıyla hani burada sadece salt, işte bu yarış atı mantığında, satış hedeflerinde olsun, okul hedeflerinde olsun, insan hedeflerinde olsun, yarış atı kültürünün dışarı çıktığımız vakit daha başarılı olmamız o şekilde ortaya çıkıyor. Daha mutlu, daha huzurlu, daha katkılı, daha üretken, daha insan olarak daha fazla potansiyelimizi yansıttığımız ortamlar. İster bunu satışta kullansın, ister başka bir yerde ama bir şekilde skalayı biraz böyle manevi dokunuşlarla da desteklememiz gerekiyor. Skalayı biraz psikolojik dokunuşlarla da desteklememiz gerekiyor. 71 almış olabilirim ama inanılmaz derecede kendimi doğru yansıttığımı düşünüyorum. Eksiksiz yansıttım ve şu anki kapasitem bu kadar. Yarın öbür gün çalıştıkça, kapasitemi yükselttikçe belki de 80 de yapacağım olabilir. 100 de yaparım olabilir. Ve o zaman da diyeceğim ki elimden geleni yaptım. Kim kendi kapasitesini maksimum verdiğini düşünüyorsa o kişi kendisini başarılı ve huzurlu hissedebiliyor. Zaten bu da sonuçlara yansımaya başlıyor. Sonuçlara yansımayan şeyler zaten kişiyi başarısız hissettirmiyor. Yani hem mutsuz hem istenen rakamlara ulaşamamış ve zaten bu kişi otomatik olarak insan olarak da kapasite olarak da dışarıya ben kendimi yansıtamadım duygusuna kapılacağı için çok da fazla kendisini başarılı hissetmeyeceğini gözlemleyebiliriz. Yani burada sadece rakamlara bakmamayı ben özellikle tavsiye ediyorum. Rakamlar insanları çok yanıltıcı olabiliyor. 71 almış bir insanın çok fazlasıyla iç huzur yaşadığını gözlemleyebiliyoruz. Dünyaya katkısı, çevreye katkısı, ailesine katkısı, kendisine katkısı, ekibine, şirketine, müşterisine katkısı çok yüksek olabiliyor. Ama bir taraftan daha yüksek potansiyelli notlar almış insanların iş hayatında bambaşka durumlar yaşadığını gözlemliyoruz. Veya çok iyi ciro yapıyor bir insan ama müşterisini çok fazla üzüyor, ekip arkadaşlarını çok fazla yoruyor, insanları çevresinden kaçırabiliyor. Şimdi burada baktığımız vakit tek rakamlara değil de hem rakamlara hem sosyal ilişkilere hem katkılara, değerlere baktığımız vakit başarıyı daha geniş ve daha sağlıklı yorumladığımızı söyleyebilirim.
Hocam çok güzel söyledin. Gerçekten de bu skala insanların aldığı keyifle çok alakalı. 71 aldığında 70 geçer nottu. 71 aldığında çok keyifli. Öteki 100 aldığında tamam biraz daha havasını fazla atıyor. Biraz daha başarılı olduğunu söylüyor. Ama bence başarı konulan sınırın üstüne çıkmak olmalı. Şimdi bir arkadaşımın çocuğu 90 aldığında gözümün önünde o dönemki notları 90 almış ya da işte 80 almış, teşekküre geçmiş. Niye iftara geçemedin diye çocuğu benim yanımda şey yapıyor, söylüyor. Yani ya diyorum şaka yapıyorsun herhalde. Hayır diyor, bence iftar alması lazım diyor. İyi de yani niye iftar alması lazım? Hani bu çocuk iftar alınca seni mutlu etmek için alacak. Kendisi için almayacak ki. O yüzden biz de bazen hocam böyle öyle insanlarla karşılaşıyorum ki gerçekten de belki asgari ücretin bir tık üstünde yaşıyor ama çok mutluyum diyor. Öbür tarafta asgari ücretin neredeyse 5 katını 6 katını kazanan insanlar var. Yetiştiremiyorum abi, kazandığım yetmiyor diyor. Şimdi yani azla mutlu olabilmek de bir başarı. Bence bulunduğun ortamdan keyif çıkarmak büyük bir başarı. Biz Türk insanımız anı yaşamayı beceremediğimiz için gittiğimiz her ortamda mutlaka bir sıkıntı buluruz. Yani bir restorana gideriz, garsonu beğenmeyiz, servisi beğenmeyiz, manzarayı beğenmeyiz, oturduğumuz sandalyeyi beğenmeyiz. Ya beğendiklerinle mutlu olsana, beğenmediklerinin peşine düşüyorsun. Neyse hocam, yani bu konu çok geniş bir konu. Bence yavaş yavaş ortak özellikleri, ortak yönleri sıralayalım. Başarılı insanlar en çok ne yapar ya da nasıl bir ortak yönleri varmış? Senin gözlemlerinden oradan harekete geçelim. Buyur hocam, sözü sana veriyorum.
Teşekkür ederim Hakan hocam. Şimdi dediğin gibi çok fazla insanla eğitim yapma, toplantılar yapma fırsatı buldum. 100 binin üstünde rakamlarla. Bir davranış bilim gibi psikolojik danışmanlık yapan bir insan olarak da insanların tavır ve davranışlarını gözlemlemek benim için çok zor olmuyor. Kolay bir şey bu benim için. Dikkatimi çeken çok şey var. Hani birçok madde var ama bazı maddeler o 80-20 kuralı gibi sanki ortak noktalar gibi gözüküyor. Yani nereye baksam bu da benzer, bu da benzer hani dersin ya. Yoksa burada belki 100 madde çıkartabilirim ben sana. Çok seçkin insanların, çok vay vay vay dedirten insanların neler yaptıklarını, sadece bu iş başarısı değil, genel olarak her anlamda başarıya ulaşmış ve mutluluğu yaşayan ve mutlu eden insanların, iyi hissettiren ve iyi hisseden insanların biraz daha böyle dikkatli bakınca, biraz daha küçültmeye çalışınca bu 80-20 kuralında olduğu gibi İşin %80'inin aslında bir 6-7 maddede toparlandığını gözlemliyorum. O yüzden de bu gözlemlerimi de derslerimi, toplantılarımı da arkadaşlarla paylaşıyorum. Bu vesileyle hani toplantılarımıza katılamayan insanlar da bence bunları duysunlar. Çünkü önemli detaylı gözlemler bunlar ve kitaplarda yok. Bu benim gözlemim. Yani o yüzden lütfen burayı dikkatli yorumlamak lazım. En çok karşılaştığım mesela birinci özellikleri şu oluyor. Bu çok özel bulduğum insanların. Hani öğrenme noktasında çok etkinler. Öğrenmeyi öğrenme noktasında çok etkinler diyeyim daha doğrusu. Yani nasıl öğrenilir konusunu kafalarında çözmüşler. Nereye baksak, bir restorana gitsek oradan kendilerine bir pay çıkartabiliyor. Oradan kendilerine, yaşamlarına, ekiplerine oradaki gözlemi bir öğreti olarak algılayabiliyor. Bir televizyonu, bir film izlerken bile oradaki filmdeki sahneden kendisine çok ciddi pay çıkartabiliyor. Öğrenmeyi öğrenmişler diyebiliriz. Benim mesela bitirme tez konum eğitici eğitimidir. O yüzden bu konuları çok önemserim üniversitede de. Öğrenmeyi öğrenen insanlar ister at binmeyi öğrensin, isterse boya yapmayı öğrensin, isterse de yöneticiliği öğrensin, satışçılığı öğrensin. En ideal şekilde bunu yapmayı beceriyor. Çünkü herkesten bir şey kapmayı, her yerden bir şey almayı becerdiği için sürekli bir gelişim modeli kurgulamışlar. Sadece öğrenmeyi bir eğitime, bir kitaba, bir video konferansına, bir kongreye sabit tutmamışlar. Her yerden, herkesten, her şeyden, şu radyo programlarından inanılmaz dersler çıkartabilirler mesela. Bu en çok dikkatimi çeken ortak noktaların birincisi. Başka bir ortak nokta ise şu. Ben buna pozitif girişimcilik diyorum. Bu da yine ortak gördüğüm özelliklerinden bir tanesi. Bu çok özel bulduğum insanlar. Ne demek bu? Yani girişimciliği biliriz. Yatırım yaparak kendilerine karlılık üretmeye çalışırlar ve benzeri bunu uzatabiliriz. Lakin proaktif girişimcilik dediğimiz bir kavram diyorum ben burada. Hani tüm sorumlulukları üstüne ala ala her yerde sadece başarıyı değil de başarının da başarısızlığının sorumlusu benim diyebildiklerini gözlemliyorum. Bunu sadece bir iş insanı olarak düşünmeyin. Hani bir yere yatırım yaptı, tüm sorumluluklarını kabul etti değil. Bir çalışan bile olsa bir toplantı esnasında o toplantıda söze girebilmesi bile onun sorumluluk alıp benim buradaki yorumum şudur. Bence burada şunu yapmalıyız demesi bile aslında bir pozitif girişimcilik içerisine sokabiliyorum ben orada. Ve burada sadece bahaneleri üretilmiş başarısızlıklarına değil, başarının da başarısızlığında her şeyin öngörüsünü doğru yaptıktan sonra tam bir girişimci gibi ister çalışan olup kendisini kurumunda yükseltmeye çalışsın, işini iyi yapmaya çalışsın, ister satışçı olsun, bölgesindeki en seçkin satışçı olabilme yolunda ilerlesin, isterse bir iş insanı olsun fark etmez. Girişimci olduklarını gözlemliyoruz. İster departman içerisinde girişimci, isterse de sahada girişimci, isterse global uluslararası çapta girişimci. Ama proaktif bir girişimcilik ortak özellikler olarak gözlemliyorum. Başka bir nokta ise şu.
Hocam diğerlerini öbür bölüme bırakalım. Çünkü süremiz doldu bu bölümdeki. Üçüncü bölümde diğer özelliklerini sıralayalım. Başarılı
tamam.
İnsanların. Müsaadenle.
İki noktayı paylaşmış olduk.
Ben gene anons geçiyorum. Efendim bugün Etekteki Taşlar'da çok keyifli bir konuyu konuşuyoruz. Başarıyı konuşuyoruz. Başarılı kişileri konuşuyoruz. Kimle konuşuyoruz? EMA Eğitim ve Danışmanlığı kurucusu, yönetim danışmanı, kişisel ve kurumsal gelişim eğitmeni Ahmet Ekiz'le konuşuyoruz. Ve kısa bir araya gidiyoruz. Tabii ki devam edeceğiz. Az sonra birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Biz buraya geri geldiğimizde lütfen siz de burada olun. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Şimdilik iyi dinlenmeler mi diyelim? Hoşça kalın diyelim. Görüşmek üzere.